yeni gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni gün başladı. Saatler 9.05'i gösteriyor. Bugün 30 Temmuz 2019 Salı. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gazetelerde öne çıkan başlıkları TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaş'la birlikte değerlendireceğiz. Yeni günde spor köşemiz var. Spordaki gelişmeleri spor yazarı Hasan Ötkün'le konuşacağız. Ardından saatler onu gösterdiğinde yeni günde hava durumu köşemiz var. Bir bağlantımız gerçekleşecek hava durumunun hemen ardından TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç bizlere Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler aktaracak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri de son bölümde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'le konuşacağız. Gazetelerin ilk sayfa haberleriyle yeni güne başlıyoruz. İlk gazetemiz Milliyet, sığınaktaki yaşamlar. Sığınma evinde geçmişin travmalarını silmeye çalışan kadınlar, şiddet biter umuduyla boşuna beklemesinler bitmiyor diyor. İstanbul'dan bir örnek var. İstanbul'da bir belediyenin kadın konuk evinde gördükleri şiddet nedeniyle yerleşen kadınlar, geçmişi arkalarında bırakarak hayatlarında yeni sayfalar açıyor. Konuk evinde kalan 10 anne ve 22 çocuğun bir günlerine tanık olduk diyor. Dünyanın en büyüğü olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Semerat Patöreni'ne katıldığı Tuzgörü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'ne ilişkin 1.2 milyar metreküp kapasiteyi 5.4 milyar metreküpe ulaştıracağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkacak, dünyanın en büyük doğalgaz deposu olacak dedi. Kor tutucu geldi. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu inşaat sahasına ulaştı. Nükleer güvenliğin en önemli ekipmanlarından olan kor tutucu, reaktör kabının altına yerleştirilecek. Kor tutucu, 150 ton ağırlığında koni şeklinde bir tank. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper'le yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de kurulması öngörülen güvenli bölgeyi konuştu. Akar ve ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması halinde güvenli bölgeyi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını Esper'e iletti. Hürriyet gazetesinin başlıkları da şöyle: gereksiz MR'a fren. MR ve tomografinin devlete çıkardığı maliyet 1.7 milyar liraya ulaşınca Sağlık Bakanlığı Teletip adlı yazılımı geliştirdi. Bu yazılımla gereksiz radyolojik tetkik önlenecek, fuzuli MR ve tomografinin parası ödenmeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği yazılımla hastaların tüm tetkikleri Teletip sistemine aktarıldı. Bu bilgiler e-nabız üzerinden hastaların ve hekimlerin erişimine açıldı. Kamu, üniversite ve özel hastanelerde sisteme dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamayı bir genelge ile İl Sağlık Müdürlüklerine duyurdu. 6 kritik konu Milli Güvenlik Kurulu'nda. MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantıda Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat, S-400'ler, ABD'nin F-35 kararı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak. Bugün başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Sabah, oğluna vardı bize yok mu? Torbalı'da 425 işçiyi atıp oğlunu belediyede müdür yapan Başkan İsmail Uygur, mağdur işçiler tarafından böyle protesto edildi. Torbalı'nın CHP'li belediye başkanı İsmail Uygur'un işten çıkardığı işçilerden bir grup, oğluna vardı bize yok mu pankartlarıyla belediye önünde protesto eylemi yaptı. Erdoğan'dan şampiyon yüreklere kutlama. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'da düzenlenen Down sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik etti. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Maraş'ın tapusu bizde. Doğu Akdeniz'de Türkiye saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan ve Rum yönetimine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ankara'nın elinde Maraş'a ait kapı gibi tapu var. Yerleşme açılması planlanan Maraş'ın tamamının Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi. Uzman ekip bütün tapuları tek tek inceleyip kayda geçirdi. Vakıf mallarına uluslararası hukuka göre hiçbir şekilde dokunulamıyor. Önce Milli Güvenlik Kurulu, sonra YAŞ. Gözler bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak iki toplantıda olacak. Bugün Suriye ve Fırat'ın doğusuna olası operasyon, güvenli bölge, ABD ile yaşanan F-35 krizinin ele alınacağı MGK'nın ardından Perşembe günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, emeklilik ve atamaları karara bağlayacak olan Yüksek Askeri Şura toplanacak. Star gazetesinin başlığı da şöyle: Şehit anneleri Anayasa Mahkemesi'ne öfkeli. Anayasa Mahkemesi önünde toplanan şehit aileleri terör destekçisi akademisyenlerin atlanmasına tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi kararını gözü yaşlı şehit annelerine anlatsın. FETÖ tüm devletler için büyük bir tehdittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'ı FETÖ konusunda uyardı. Örgütün kanser gibi devlet yapısını ele geçirdiğini vurguladı. Suriyelilere yanlış yok, bilgi kirliliği var. Suriyeliler kovuluyor iddiasını yalanlayan İstanbul Valisi Yerlikaya, kayıt dışı olanları kayda alıyor, kamu düzenini ve çalışma barışını sağlıyoruz dedi. İstanbul'da 547 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 77 bin yabancı var açıklamasıyla mevcut veriyi paylaşan Vali Yerlikaya, Suriyelilere karşı devlet politikamızda bir değişiklik söz konusu değil, Türkiye tüm mazlumların sığınağıdır ifadesini kullandı. Akşam gazetesinin manşeti de şöyle: Kovmuyoruz, koruyoruz. Kayıt dışı Suriyeli çalıştıran yanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Suriyelilerle ilgili yol haritasını akşam anlattı. Amaç, düzensiz göçü düzenli hale getirmek, sigortasız göçmen çalıştırana 26 Ağustos'a kadar süre verdik. Suriyeli STK'larla temaslardan sonra düğmeye bastık. 12-28 Temmuz arası 10 bin kayıtsız mülteciyle ilgili işlem yapıldı. Bunları önce Tuzla'daki merkeze götürüyoruz, kayıtlı olanları kayıtlı oldukları illere, olmayanları önce Pınar'daki barınma merkezlerine gönderiyoruz, dedi. 2015'ten beri uygulanan gönüllü geri dönüş programı ile güvenliği sağlanan bölgelere 320 bin Suriyeli geri döndü, bayram için gidenlerin sayısı ise 8 bini aştı. Türkiye Gazetesi'nin manşeti de şöyle: Terminatör molekül iş başında, kanserde dev adım. Kimyasal ilaç yerine hastanın bağışıklık sistemi kullanılarak kanserli hücreler yok ediliyor. Gazda Toz Gölü başarısı, Avrupa'nın ikinci büyük deposu. Doğal gaz depolama tesisi 5,4 milyar metreküp kapasiteye ulaşıp en büyükler arasına girecek. Enerjide merkez ülke olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönem doğalgaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız, dedi. Terörü meşru gösteremezsiniz. 1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi'ne tepki. Anayasa Mahkemesi'nin terör propagandası yapan akademisyenlere arka çıkmasına tepkiler dinmiyor. Yeni Akit gazetesinin başlığı şu şekilde: CHP yapmayacağız dediği her şeyi yaptı. Seçim öncesi liyakat, adalet, dini özgürlük ve zaman kaybetmeden çalışma diyen CHP bu değerlere ihanet etti. Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li isimler akraba ve yandaşları belediyelerin kritik noktalarına doldurdu. İşçi kıyımı yaptı, 28 Şubat sürecini hatırlatan sakal yasağı getirildi, başkanlar dinlenmek bahanesiyle kumsala koştu. Yeni Birlik gazetesindeyiz. Akar'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı, tek başımıza kurarız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda güvenli bölgeyi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade etti. Ve başlıklarına bakacağımız son gazete Milat. Özbekistan'da camiyi içkili bar yaptılar. Rezalet. Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde 300 yıllık Tatarlar Mescidi'nde skandaldan öte rezalet yaşanıyor. İçki içilen kafe bar haline dönüştürülen caminin mihrap kısmına da tuvalet yapıldı.
Ankara'da gündemde neler var?
Demet Sağlık Geçit telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Ankara gündemine dair notlarınız neler? Siyasilerin gündeminde neler var? Hangi programların takipçisi olacağız? Buyurunuz.
Ankara gündeminin en sıcak başlığı, siyaset gündeminin en sıcak başlığı bugün MGK toplantısı olacak. Beştepe'de düzenlenecek saat 15'teki MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması talebi. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz enerjiyle ilgili bir takım yaşanan gelişmeler var. Yine terörle mücadele, Rusya'dan teslim alınan S-400'ler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 projesiyle ilgili kararı başlıklar masada olacak, değerlendirilecek. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bu konuyu görüşecek. Evet, 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece özellikle Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin davada devam ediyor. En büyük davalardan biri olduğunu söyleyelim. 475 sanık yargılanıyor bildiğiniz gibi. Evet, davanın bugünkü celsesinde savcı esas hakkındaki mütalasına karşı sanıklar son savunmalarını yapıyor olacaklar. Ekonomi dünyası ile ilgili de haberlerimiz olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saat 10'da gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle buluşacak. Berat Albayrak'ın özellikle ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmesini bekliyoruz. Yine saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. Biz bütün bu başlıkların ayrıntılarını gün içinde radyo bültenlerimizle dinleyicilerimize ulaştırıyor olacağız.
Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Gazetelerde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.
Hoş bulduk. Günaydın İpek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu haftanın gündemi ağırlıklı olarak askeri konular olacak. Milli Güvenlik Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ardından da Perşembe günü Yüksek Askeri Şura toplanacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündemini Fırat'ın doğusu yönelik olası operasyon, güvenli bölge görüşmeleri, Erbil operasyonları, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı, S-400'lerin teslimatı ve F-35 tartışmalarıyla Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri oluşturacak. Gündem oldukça yoğun. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelere dair neler aktarmak istersiniz?
Önce birinci sorudan başlayan Milli Güvenlik Kurulu'dan hani biz meslektaşlarımız için şey deriz yani her Milli Güvenlik Kurulu mutlaka kritiktir. Önden yapılan bağlantılarda işte son dönemin en kritik Milli Güvenlik Kurulu.
Başlık hep bu şekilde atılır.
Evet, öyle başlar ama bu sefer hakikaten en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından biri. Çünkü 6 başlık saydınız siz. Bu 6 başlığın neredeyse 5'i birbiriyle bağlantılı. Yani güvenli bölge meselesi, özellikle Türkiye son dönemde hiç bu kadar kararlı olduğunu ortaya koymamıştı. Daha önce 2 defa yapılacaktı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ile temasa geçmesi sonucunda ertelenmişti. Ama bu sefer pek ertelenecek gibi durmuyor. Çünkü bölgeye son dönemin en yoğun yığınaklarından biri gerçekleştirildi. Diğer taraftan baktığımız zaman güvenli bölgeyle bağlantılı bir F-35 S-400 meselemiz var. Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden. Acaba Ankara F-35 konusunda Türkiye'nin uğradığı haksızlığı Fırat'ın doğusuna bir olası operasyonla Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırmak için bir hamle olarak mı değerlendiriyor? Bunu bilmiyoruz tabii. Bu devletin kırmızı kitabında yazan başlıklardan biri olsa gerek ama Türkiye bu bölgede herhangi bir terör koridoruna izin vermeyeceğini zaten ifade etmişti. geçtiğimiz hafta Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etti. Buradaki terör koridorunun olması izin vermeyeceğiz, olursa da paramparça edeceğiz diye. Gündemin en önemli başlığı bu olacak. Yani akşam Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandığında biz meslektaşların, gazetecilerimiz ilk bakacağı şey güvenli bölgeyle ilgili ne söyleneceği. Amerika Birleşik Devletleri gerginlik konusu var, bu mutlaka ele alınacak. Dün ifade ettiğiniz Hulusi Akar, ABD'nin asıl artık savunma bakanı seçilen Esper'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aslında geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamanın bir benzerini yaptı. Artık burada mealini söylüyorum. Oyalama yok, taktik de yok. Biz gerekirse burada tek başımıza hareket edeceğiz. Ya beraber ya hiç. Yani bunun artık Türkiye tarafından kabullenebilir bir tarafı yok. Bir yandan da güvenli bölgeyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin tezleri, o yapılan toplantılarda James Jeffrey'in Amerika'dan Suriye Özel Temsilcisi'nin gelip hem Dışişleri Bakanı hem de Milli Savunma Bakanı yapmış olduğu görüşmelerin pazarlıklarında biraz detayları ortaya çıktı. Nedir o? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Roche Peşmerge olarak adlandırılan, aslında o bölgede olan Kürt unsurlarla beraber NATO unsurlarının güvenli bölgeyi 32 kilometre derinliği boyunca korumasını istiyor. Türkiye de buna karşı çıkıyor. Çünkü işte bu Roche Peşmergesi, PKK, YPG, SDG diye onlar farklı farklı alfabede isimlerle adlandırılıyor. Ama orada yaşayan, şu anda oraya tabiri caizse tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse çöken
terör örgütü.
Türkiye bunu kabul etmiyor. NATO evet olabilir ama biz bunları istemiyoruz burada diyor yani. Roju moju yok bunu gönderin buradan diyor. Türkiye'nin tezi de şu, biz koruyalım. Neden biz koruyalım? Hem bizim sınırımızı doğrudan etkiliyor, hem bizi tehdit eden bir unsur var, hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı. Biz burada başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Biz buranın coğrafyasına da hakimiz. Siz çekilin, biz koruyalım diyor. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmiyor. Neden kabul edilmiyor? Bunu kabul edilmediğini nereden biliyoruz? Geçtiğimiz hafta içerisinde aynalara başta olmak üzere birçok noktaya yığınak yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Zırhlı yığınaklar gerçekleştirdi. Ya bu iş nereye doğru gidiyor? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse bu sefer işler biraz farklı. Yani pek böyle oyalama işi Münbiç'te o iş denendi olmadı. Yani bir sene kadar oyalayabildiler Ankara'yı ama burada tıkandı işler. Trump'ın artık Suriye'den çekiliyoruz söylemin üzerinden bir yıl geçti. Gördüğümüz gibi hiçbir şey değişmediği gibi, aksine daha da burayı askeri anlamda konuşlandırıyor. Daha çok tahkim ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Geçici müttefikimiz deniyor ama pek de öyle davranmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. James Jeffrey'nin Ankara'ya geldiği gün CENTCOM'dan bir general gidip SDG'li bir teröristle oturup ahbap çavuş ilişkisi içerisinde sohbet edebiliyor. Galiba biz olaylara biraz farklı pencerelerden bakıyoruz. Yani bizim güney cephesi, onlarınki biraz daha kuzey cephesi. Ve böyle olunca da işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Milli Güvenlik Kurulu'na dönecek olursak, işte bu güvenli bölge, S-400, F-35, bunların hepsi konuşulacak ama mesela bir Doğu Akdeniz konusu var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı mutlaka ve mutlaka, zaten daha önceden ifade edilmişti. Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında mutlaka Kıbrıs'ı Avrupa Birliği ile ilgili bir cümle de olsa, bir paragraf da olsa mutlaka bir alıntılama yapılır. Ama bu sefer şöyle olacak bu alıntılama. Tahminimiz tabii ki bu. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecek. Bir, Kıbrıs'taki varlığını sürdürecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki haklı uluslararası haklarını koruyacak. Türkiye'ye Avrupa Birliği üzerinden yaptırım yapmaya çalışan, yaptırım tehdidinin sopasını sallayan Avrupa Birliği'ne de işte bu bildiride bir açıklama yapılacak. Yani Doğu Akdeniz parantezinin içerisine hem Kıbrıs girecek, hem Avrupa Birliği ilişkiler girecek, hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları girecek. Yani aslına bakacak olursanız son dönemin Türkiye'nin dış politikasını özeti ortaya koyan bir bildiriyle akşam karşılaşacağız. Ama işte bunun dozajı. Yani bu ne kadar konulacak, bu sertlik dozajı, yumuşaklık dozajı, işte bununla ilgili ne yapılacak, ne edilecek falan filan. Ama Milli Güvenlik Kurulu uzun sürecek gibi duruyor. Bildirisinde doğrusunu söylemek gerekirse şimdiden merak ediyoruz.
Kaçta başlanacak Milli
Güvenlik Kurulu? 15'te başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Hulusi Akar'ın bir briefing bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Hem dünkü yapmış olduğu ABD Milli Savunma Bakanı yapmış olduğu görüşmeyle ilgili, hem Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonla ilgili yapılan son hazırlıklar, hem de Doğu Akdeniz'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının faaliyetleri Ve diğer taraftan da baktığımız zaman terörle mücadele konusunda. Çünkü sadece Fırat'ın doğusu olarak adlandırmamak lazım. Şu anda Pençe 1, Pençe 2 devam ediyor. Her gün İçişleri Bakanlığı ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nden etkisiz hale getiren teröristlerle ilgili yeni veriler de ulaştırılıyor. Hı-hı.
Ve Erbil'de Türk diplomatımız Osman Köse'nin şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK ortak operasyonları imza atmıştı. Çok başarılı operasyonlardı. Buna dair de MİT Başkanı Hakan Fidan gerekli bilgilendirme yapacakmış Milli Güvenlik Kurulu'nda.
Evet, öyle bir de unsur var. O başlı başına bir başlık. Çünkü orada bir meydan okuma vardı. Yani Erbil'de bizim son dönemdeki en iyi ilişkiler yürüttüğümüz peşmerge unsurlarla, yani bölgesel Kürt yönetimiyle çok sıcak ilişkilerimiz içerisindeydik. Resmen orada bir meydan okuma yapıldı.
Üstelik yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından.
Hemen ardından, yani şöyle bir de şöyle bir bağlantı var orada, göz ardı ediliyor. Haziran'ın sonunda, 27 Haziran tarihinde Kandil'de öldürülen bir terörist vardı biliyorsunuz. Diyarbakır Ebu Garip Muhammed Diyar, öyle bir isim, tam olarak hatırlamıyorum şimdi. Yürütme konseyi üyesiydi sözde. Sonrasında PKK terör örgütü bir açıklama yaptı. Dedi ki peşmerge tarafından davet edildi. Ama derin peşmerge Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi verdi. Ve sonrasında işte bu arkadaş bilmem kim neyse öldürüldü dedi. Yani orada biraz hem Kerkük yönetimine yönelik, yani Erbil yönetimine yönelik bir eleştiri var. Hem de Türkiye'de işbirliği yaptığı yönde bir ima vardı. Zaten saldırının bu yönde olduğu iddia ediliyor ama bunun tek başına PKK'nın gündüz vakti Erbil'in ortasında, herkesin bildiği bir AVM'nin içinde böyle bir saldırı gerçekleştirmek PKK'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka uluslararası istihbarat birimlerinden mutlaka ve mutlaka destek alındığı yönünde bize de gelen bilgiler var. Ha, ne oldu? Osman Köse şehit edildi ama sonrasında o saldırıyı gerçekleştiren, planlayan, düzenleyen, lojistik sağlayan, aklına getiren, ya şöyle bir şey yapsak mı diyen kim varsa teker teker bulunuyor ve etkisiz hale getiriliyor. Türkiye bir anlamda da şunu söylüyor: biz bu bölgenin hakimiyiz, istihbarat çalışmalarımız çok kuvvetli, böyle bir şey bir daha yapmaya çalışırsanız bu iş size kadar uzanır diyerek bu işi planlayan uluslararası istihbarat birimlerine de bir anlamda mesaj gönderiyor.
Evet. Sondaj gerilimi de ayrı bir başlık altında değerlendirilecek Milli Güvenlik Kurulu'nda. Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri Barbaros, Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih Deniz Kuvvetleri'nin korumasında sondaj ve arama çalışmalarını da sürdürüyor tabii ki. Son gelişmeler ne yönde acaba? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de geleneksel ilk yurtdışı ziyaretini dün Güney Kıbrıs'a yaptı. Yapılan açıklamaları ve Türk tarafının vermiş olduğu karşılığı nasıl yorumlamak lazım?
Dün Tuzgölü de doğal gaz depolama tesisinin ikinci fazının açılışına gitmişti Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Burada bir açıklama yaptı. Alternatiflerimiz var dedi. Yani biz burada tek başına değiliz. Alternatiflerimiz var açıklaması oldukça önemli. Çünkü Rusya ve Çin bize doğru geldiler burada. Yani sanırım doğal gaz kokusu alındı Ruslar ve Çinler tarafından. Çünkü yani beraber hareket edelim. Biz de varız. İşte Çin ülkeleri itidale davet edip diğer taraftan da şunu dedi: ya Çin de var burada ifadesini kullandı. Rusya gerekirse ortaklaşa hareket edebiliriz dedi.
Yepyeni yani, denklemler ortaya çıkacak
tabii
o zaman.
Çıkacak. Şöyle bir durum var. Rusya şu anda konjonktürü kullanıyor. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o F-35 S-400'den kaynaklı F-35 krizini nasıl bu krizi faydaya çevirebilirim derdinde. İstiyorsanız savaş uçakları da verebiliriz. Bak bizde bir sürü var. İstiyorsanız doğalgazı beraber arayalım. İstiyorsanız şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek Türkiye'yi kendine içine çekmeye çalışıyor. Bir yandan da o NATO içerisindeki ittifakı parçalama girişimi içerisinde. Ama Rusya'da biliyorsunuz özellikle doğalgaz arama konusunda Amerika Birleşik Devletleri birlikte ve Norveç gibi ülkelerle birlikte bölgede oldukça etki ve faal. Bu çağrı, yani gerekirse beraber arayabiliriz çağrısı, altı boş olan bir çağrı değil. Dün Enerji Bakanı yapmış olduğu açıklamanın altı da boş değil. Yani biz burada alternatifsiz değiliz. Sen değilse senler ararız, sen değilse senler ararız dedi. Mitsotakis ilk yurt dışı ziyaretinin tıpkı bizde olduğu gibi, biz nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yapıyorsak onlar da Güney Kıbrıs Rum kesimini yapıyorlar. buraya yaptı. Yani mesaj önemliydi, netice önemliydi. Biraz konjonktürel konuştu. Yani şimdi oraya gidip de yani Güney Kıbrıs Rum kesimine gidip de ya biz işte Türklerle aslında anlaşmak istiyoruz. Bakmayın böyle dediğimize. Doğalgazı paylaşsak ne güzel olur falan demesini beklemek hayal olur. Beklenti içine girmemek de önemli. Ama yapmış olduğu açıklamayı ben daha düşük, daha yüksek sertlikte bir dozajla beklerdim ama gerçekleşmedi. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da şimdi Ankara'nın buradaki tavrı net. Ankara diyor ki sen 1974 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsun. Uluslararası arenaya. Ama burada bir zulüm vardı. Ben gittim müdahale oldum. Ve müdahale olmanın sonucunda burada bir yeni bir yapılanma ortaya çıktı. Ya bu yapılanma beraber hareket edecek. Yani ya böyle olacak ya da ben buradayım. İtiraz eden varsa işte gelsin bana itiraz etsin diyor. Şimdi iki tane petrol arama gemisi bölgede. Bir tane sismik araştırma gemimiz bölgede. Bir tane sismik araştırma bölgemiz yolda. O da gidiyor. Ve petrol arama işi de son derece maliyetli bir şey. Yani işte bilmem kaç milyar varillik petrol bulmak bir işe yaramıyor. Yani onun çıkarılması, devamlılığının olması, çıkarıldıktan sonra karaya ulaştırması, karaya ulaştırdıktan sonra işlenmesi, tüm bunlar baktığımız zaman son derece maliyetli yüksek işlemler. Ve Rusya ve Çin'in bu derece iştahlı olması, gerekse Türkiye ile beraber işbirliği yapabiliriz.
Ciddi bir rezerv demesi, var mı acaba?
Ciddi bir rezerv var mı sorusunu akıllara getiriyor. 2-3 ay içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir olumlu açıklama yapılacağı ifade ediliyor. Rumlar 170 milyar metreküplük doğalgaz buldu. Türkler gibi bir açıklama yaptı ama bu bizim tarafından netleştirilmiş bir
doğrulanmadı.
Ama ilerleyen dönemde inşallah 170 trilyon dolarlık doğalgaz bulur. Sadece 170 milyar dolar değil. Türkiye ve biraz da şu petrol doğalgaz neymiş, nasıl bir şeymiş, kendi topraklarımızda çıkınca nasıl bir şey oluyormuş. Biraz da biz bunun tadına varmak istiyoruz. Çünkü işte görüyorsunuz Arap Yarımadası'nda neler olduğunu. Yani bomboş bir çöl ve bu bomboş çölün ortasında yükselen binalar sadece ve sadece doğalgaz ve petrolden elde edilmiş bir zenginlik. Böyle zengin bir coğrafya içerisinde biraz da biz doğalgaz ve petrol nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bizim buradaki çabamız, gayretimiz bu. Ankara kırmızı çizgilerini ortaya koydu. Bu işten geri yok. Yani ya biz doğalgazı bulacağız ya doğalgazı bulacağız. Bunun başka bir çıkar yolu.
Bulana kadar devam. Çalışmalarımıza devam edeceğiz tabii ki. Hürmüz'de de sular durulmuyor. Yaşanan sıcak gelişmeler vardı. Hatırlatalım isterseniz dinleyicilerimize. İran ve İngiltere arasında tanker krizinde son gelişmeler şöyle. İngiltere Hürmüz Körfezi'ne görevlendirdi. Yeni savaş gemisini bölgeye gönderdi. İran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak bir tatbikat düzenleyeceğiz dedi. Bölgede tansiyon yükseliyor. Nasıl özetlemek lazım durumu?
İngiltere açısından biraz tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse geçtiğimiz hafta karizmanın çizildiği bir dönemde Hürmüz Boğazı'nda. Yani iki tane tankerine İran bildiğiniz Basra Körfezi'ne çöktü. Yani burada işte bize el kol hareketi yaptılar, şöyle yaptılar, hakaret ettiler, bilmem ne yaptılar diye indiler.
Helikopterlerle indiler.
Film gibi bir operasyon, tam böyle iç kama yönelik bir operasyonu aldılar tankerleri, çektiler kenara. Trafik cezası keser gibi. Şimdi İran iki tane, İngiltere iki tane bölgeye unsurunu gönderdi. Deniz kuvvetli unsurunu. Bunlar sağlayacak dedi. Geçtiğimiz hafta Trump'ın açıklaması oldukça önemliydi. Buradan tanker geçecek olan ülkeler bize para vermek zorundalar. Çünkü biz bunların güvenliğini sağlıyoruz dedi. Tam böyle Hürmüz Boğazı'nda korsan ilişkisi var. Yani parayı daha çok veren güvenliği daha çok sağlıyor. İngiltere'de yeni bir yönetim var biliyorsunuz. Boris Johnson yönetimi ve
ilk resmi telefon görüşmesini Trump'la yaptı.
Galiba iki sarı saçlı lider bölgede dengeleri biraz değiştirecekler. Çünkü Trump ne kadar dengeliyse Boris Johnson o kadar dengeli anladığımız kadarıyla. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde o 2-3 hafta önce İngiltere'de bir Londra'da bir programa katılan bir çevreci kadını neredeyse dövmek üzere olan bir milletvekilini dün dosyasını düşürdü Boris Johnson. Hiç İngiltere'ye göre şeyler değil bunlar yani işte bir milletvekilinin kameralar önünde bir kadını itip kalkmasına yönelik açılan soruşturmayla ilgili kapatıyorum ben bu dosyayı demek. Tam Trump var bir davranış. Zaten Trump da muhteşem olacak dedi.
Belli Boris, ki iyi anlaşacaklar.
Boris Johnson'ın seçilmesinden. Belli ki burada farklı bir denge kurulacak ama şu var. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede sıcak bir çatışma girmek istemiyor. Yani anladığımız kadarıyla bu yığınağını yaptı. dişini ve pençelerini gösterdi ama şöyle bir unsur söz konusu. ABD Savunma Bakanı ve Trump'ın danışmanları her ne kadar öncelikle hedef İran ve İran'ı vuralım dese de işte Trump biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Son anda durdururum ben diye. Yani dengeler değişiyor ama yani İran'la olan gerginlik Türkiye'nin lehine olabilir konjonktürde. Çünkü İran'la olan böyle bir durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi de bu coğrafya içerisinde karşısına alacağını ben açıkçası sanmıyorum. Düşünmüyorum böyle bir şey yapacağını. Çünkü her ne kadar İran bölgede de etkense de İran kadar etken bir ülke Türkiye ve NATO üyesiyiz. İşte konuşmaya geldiğimiz stratejik ortaklık, 60 yıllık ortaklığımız var, NATO üyesiyiz, şöyleyiz, böyleyiz falan. Biz sizin ortak olduğunuz ve üretimine katkı yaptığınız 900 parça ürettiniz, F-35'i vermiyoruz diyorsunuz mesela. Trump ticaret insanı, yapılanın ticaret hukukuna ve ticaret ahlakına da uymadığını sözlerine yansıtıyor. Ben olsam verirdim diyor yani bu çünkü haksızlık falan. Ama Hürmüz Boğazı'nda bu dengeler daha çok değişecek ilerleyen dönemler içerisinde. Burada önemli olan Rusya'nın tavrı. Rusya ne yapacak? İran'dan yana bir tavır koyacak mı? Önemli olan o. Ama o da bölgedeki şu andaki doğal müttefiklerinden İran'la bu Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçiş nedeniyle bir gerginlik yaşayacağını sanmıyorum. Ama direkt İran yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin harekete geçeceğini sanmıyorum. İngiltere'nin de harekete geçeceğini sanmıyorum. Biraz onlar böyle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı kullanarak bölgede tansiyonu yükseltmek isteyebilirler.
Nükleer anlaşma çıkması da devam ediyor. Bu da gündemdeki bir başka başlık, çözüm bekleyen bir sorun.
İran şunu söylüyor, ben santrifujları arttırmaya devam ediyorum, gelin itiraz edin diyor. Bir yandan da Avrupa Birliği'ni sıkıştırıyor. Bak biz seninle anlaşma yaptık, anlaşmaya uymadığın için ben bunları arttırıyorum. Gel anlaşalım, ben bunları düşüreyim diyor. İran'da
taraflar uzlaşamadı ama değil mi kapsamlı hayır, ortak eylem planında?
Anlaşamadıkları gibi İran'da kapasite arttırımını arttırdı. Yani o belirlenen hedefin üzerine çıktı. Burada şimdi önemli olan Avrupa Birliği tabii Amerika ile birlikte hareket etmek zorunda. Ama diğer taraftan da Avrupa Birliği ülkelerinin de anlaşmış olduğu bir İran var. İran buradan hem Avrupa Birliği'ni sıkıştırıyor hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyor.
Evet. Biz de gelişmelerin takipçisi olacağız. Yurt içindeki bir diğer gelişmeye de bir göz atalım sizinle. Suriyelilerle ilgili çok konuşuldu. Siz neler söylemek istersiniz acaba?
Yani şöyle Suriyeliler konusu biraz sosyolojik bir soruna doğru gidiyor. Şöyle sosyolojik soruna doğru gidiyor. Şimdi bu insanlar şöyle bakmakta fayda var. Ülkelerinde savaş var. 8 yıldır 9 yıldır süren bir savaş var ve orantısız bir savaş. Yani işte rejim vuruyor. Rejim vurmazsa Rusya vuruyor. Rusya vurmazsa İran vuruyor. İran vurmazsa İran'a bağlı çeteler vuruyor. Ve bu insanlar eli kolu bağlı ölmemek için. Yani şimdi evimi koruyacaksınız ölecek misiniz? Yani ölmemeyi tercih ediyorlar. Nereye geliyorlar? Türkiye'ye geliyorlar. Yani olay böyle başladı. Yani bu insanlar buraya doğru akmaya başladı. Niye? Çünkü yani biz de sınırlarımızı kapatabilirdik. Kapatırdık burayı. Almazdık. O insanları ölüme terk ederdik. Ama o zaman Türkiye Türkiye'lik olmaktan çıkardı. İşte uluslararası mecrada, arenada dünyaya nasıl kardeşim biz bu insanların yanındayız'ı ifade edebilirdin. Ancak bu şekilde ifade edebilirdin. Şimdi bakıyorsunuz.
Yapılan algı operasyonları nasıl değerlendirmek lazım?
Ya bu iş buraya doğru gidecek zaten belliydi. Yani işte Suriyelilere maaş veriliyor. Yok kardeşim verilmiyor. İşte Suriyelilere hastalıklı hastanelerde öncelikle hayır tanınmıyor. Yani biliyoruz. İşte Suriyeliler vergi vermeden iş yeri kurabilir. Hayır. Ama şöyle bir durum da var. Burada ahlaki olmayan bir durum da var. Siz Ankara'da, İstanbul'da onlarca örnek gösterebilirim ben size. Bu insanları alıp asgari ücretin neredeyse 1/4 oranındaki bir paraya günün 18 saati, 16 saati çalıştırıp sigorta yapmayıp çalıştıkları yerde yatırıp bu işten kar elde ediyorsunuz. Söylüyor musunuz gidip Çalışma Bakanlığı'na benim altımda 10 tane Suriyeli çalışıyor. Asgari ücretin neredeyse 300 liraya 500 liraya bu insanları haftalık olarak çalıştırıyorum. Barınma ihtiyaçlarını da ben karşılıyorum. Zaten orada ölüyorlar. İşte sitelerde gördük 10 tane Afgan öldü 8 tane Suriyeli öldü. Biz diyor muyuz biz de demiyoruz. Ama gitsinler. Böyle yani bu doğru bir yaklaşım değil. Yani anlatamıyorum. Ya mesela tamam işte pankartlar açılıyor. Türkler de buradan defolsun gitsin falan gibi İstanbul'da bir garip bir eylem yapmış. Anlamadım neden yapıldığını ama yani Suriyeliler İstanbul'da neden eylem yapıp da İstanbul'dan Türkeliler defolsun gitsin gibi yani buram buram paçasından provokasyon akan bir olgu bu. Yani burada çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bir sosyolojik olay ve bu insanların gidebilecekleri yer maalesef yok. Yani bizim yapabileceğimiz şey yok. Ne yapacağız? El açacağız. Bu insanlara destek olacağız ama onun haricinde şu aşamada bu insanlara hadi bakalım ülkenize gidin deme ne lüksümüz var ne de uluslararası anlaşmaları imza attığımız bir durum söz konusu, bunu aşamayız. Bu böyle kalacak yani.
Evet. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bir gazeteye, akşam gazetesine vermiş olduğu bir mesaj vardı. Kovmuyoruz, koruyoruz başlığını görüyoruz gazetede. Tabii düzensiz göçü düzenli hale getirmek ve sigortasız göçmen çalıştırana da 26 Ağustos'a kadar süre tanınmış. Bunun da altını çizelim.
Yani işte o bahsettiğim olay. Yani siz 300 lira adam çalışıyorsunuz ama demiyorsunuz ben sigortasız adam çalıştırıyorum. O da başka bir başka. Yani bizim açımızdan bakacak olursak başka bir sorun. O da başka bir ahlaki problemi ortaya çıkarıyor yani.
Evet. Ve geri dönüşler de başladı, haberin detaylarında bunu görüyoruz. 2015'ten beri uygulanan gönüllü geri dönüşüm programı ile güvenliği sağlanan bölgelere 320 bin Suriyeli de geri döndü.
Zaten bu güvenli bölge işinin en önemli noktalarından biri bu. Burada bir güvenli bölge oluşturup
Türkiye'deki mülteciler de oralara yerleştirilecek.
Yani bu insanların ait olduğu topraklara gönderilmesi dert dava bizim açımızdan şu anda öncelikli olarak bu. Çünkü dediğimiz gibi misafirlik artık bir yere kadardı. Misafirlik geçti. Tamam, bu insanlar da burada yaşamaya çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar ama bir de böyle bir durum var. Bu insanın toprakları olduğu için o insanların ait oldukları topraklara dönmesi Türkiye'nin en öncelikli konularından biri. Zaten güvenli bölgenin çıkış noktalarından biri de bu.
Göçmen meselesi. Evet, değinmek istediğiniz gündeme dair bir başka başlık var mı?
Yok, çok
Necdet
teşekkür ederim.
Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun o zaman değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyicilerimiz, TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Saatler 9.43'e doğru ilerliyor. Spor yazarı Hasan Ötkün bizlerle birlikte. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Takımların sezon öncesi hazırlıkları son hızla devam ediyor aslında. Transfer gündemine dair son gelişmeler neler, sizden dinleyelim.
Evet, artık sona doğru yaklaştık. Sona doğru yaklaştık derken bir yeni sezon öncesini kastediyoruz tabii. 2019-2020 sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı ve takımların da biraz önce sizin de dediğiniz gibi sezon öncesi hazırlıkları son hızda devam ediyor. Fenerbahçe'den başlayalım. Sarı lacivertliler Avusturya kampını tamamladı. İstanbul'da açmıştı. Sonra Topuk Yaylası'nda ilk hazırlıklarını yaptı. Daha sonra Avusturya'ya gitti sarı lacivertliler. Şimdi de Almanya yolcusu oldu. Şöyle ki Fenerbahçe Almanya'da Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın katılacağı Audi kupasında boy gösterecek. Aslında bu iki senede bir düzenlenen bir turnuva, öyle söyleyelim. Ve gerçekten Avrupa'nın sıra dışı takımları katılıyor. Zaten isimlerden de belli. Fenerbahçe burada sezon öncesinde en büyük hazırlıklarını yapmış olduğu hazırlıkların meyvesini almaya çalışacak. Sarı lacivertliler önce Bayern Münih'le karşılaşacaklar. 21.30'da yarın oynanacak bu karşılaşma. Ve daha sonra Real Madrid Tottenham karşılaşması var. Bu maçlardan galip çıkan takımlar final oynayacaklar. 31 Temmuz çarşamba günü. Ve 19'da da üçüncülük, dördüncülük maçı oynanacak. Dileriz Fenerbahçe buradan iyi bir sonuçla ayrılır. Çünkü gerçekten hem Bayern Münih hem Real Madrid hem de Tottenham, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, Avrupa'nın dev isimleri. Fenerbahçe'nin buradan çok fazla yara almadan çıkmasını dileyelim. Çünkü daha Fenerbahçe'nin tam oturmuş bir kadroya sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bir takım eksiklikleri var. Burada alacağı ağır farklı yenilgiler sarı lacivertlileri sezon öncesinde moral açısından zor duruma sokabilir. Onu da buradan belirtelim ve Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Galatasaray da Avusturya'nın Sheffield kasabasında 17 Temmuz'dan bu yana kamp yapıyordu. Kampını tamamladı sarı kırmızılı ekip. Son hazırlık maçında da Fransız Bordeaux ile oynamıştı ve 3-1 yendi. Daha önce burada yapmış olduğu iki hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın. Leipzig'e 3-2 yenildi. Augsburg'a 4-1 yenilmişti. Son maçını kazandı ve taraftarları, sarı kırmızı taraftarlar bir nebze olsun rahat bir nefes aldılar. Çünkü hazırlık maçları da olsa arka arkaya gelen yenilgiler sezon öncesi taraftarları da karamsarlığa götürüyor. Galatasaray İstanbul'a döndü. Hazırlıklarını artık İstanbul'da sürdürecek sezon açılışına kadar. Beşiktaş da Avusturya'da kamp yapma modasına uyan takımlardan bir tanesi. Siyah beyazlılar önceki gün Salzburg'da Eibar'a 2-0 düzeltiyorum yenilmişti. Bu maçtan sonra istenmeyen olaylar oldu. Biraz bunu açmak istiyorum. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'a siyah beyazlı taraftarların geçmişten gelen bir tepkisi var. Bundan sanırım 2015-2016 sezonunda oynanan bir maçtan sonra Orhan Ak'la siyah beyazlı taraftarlar arasında istenmeyen bir takım olaylar olmuştu. Ve işte bu maçtan sonra siyah beyazlı taraftarlar Orhan Ak'a büyük tepki gösterdiler. Yani istenmeyen bir adam olarak ilan ediliyor Orhan Ak. Dün siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı Orhan Ak. Keşke bu olayların yaşanmamasını istediğini söyledi. Pişman olduğunu söyledi. Yani ama yanımdaki arkadaşı korumak için, futbolcudan bahsediyor, böyle davranmak zorundaydım. Bugün olsa, yanımda bir Beşiktaşlı futbolcu olsa ve aynı konumda olsak onu da korumak için bunları yapardım gibi bir açıklamalar yaptı ve Beşiktaş taraftarlardan özür diledi bir şekilde. Ve size bir elimi uzatıyorum, eli havada bırakmayın dedi. Bakalım bundan sonra Beşiktaşlı taraftarlar Orhan Ak'a nasıl bir tavır koyacaklar. O da merak konusu doğrusu. Bu arada Beşiktaş dün akşam da Yunan takımı Larissa ile karşılaştı ve 0-0 berabere kaldı. Yani Beşiktaş'ın iki hazırlık maçında ortaya koyduğu performans pek iç açıcı değil. Ama bunlar tabii ki sezon öncesi maçlar olduğu için çok fazla da lige yansımıyor. Onu da öyle belirlemek lazım. Beşiktaş'ın kampı devam ediyor. Trabzonspor'da biraz önce Beşiktaş'a söylediğim Avusturya modasını tekrarlayalım. Onlar da Avusturya'da kamp yaptılar. Ve onların Trabzonspor'un kampı da dün akşam sona erdi. Bordo Mavili ekip de Avusturya'da kamp süresince 4 maç oynadı ve enteresandır. 4 maçta da alınan sonuç hep beraberlik oldu. Parma ile 2-2 berabere kaldılar. Offenheim ile 3-3 berabere kaldılar. Macar takımı Haladas ile karşılaştılar 0-0. Dün akşam da İtalyan Hellas Verona ile oynadılar ve 1-1 berabere kaldılar. Trabzonspor'un bu gösterdiği performans gerçekten enteresan. Hani ne yenildiler ne yendiler. Ama biraz önce söylediğimi yine tekrarlayacağım. Yani sezon öncesi hazırlık maçlarında alınan sonuçlar elbette ki önemli ama lig içinde çok fazla bir gösterge sayılmıyor. Futboldan söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de Ankara gücünden bir haber vereyim. Ankara'nın Sarı Lacivertli takım geçtiğimiz yıl yeniden Süper Lig'e yükselmişti ama parasal sorunlar, yönetimdeki olan krizler nedeniyle gerçekten başkentin bu köklü kulübü zor günler yaşıyor. Bugün olağanüstü seçimli bir genel kurul gerçekleştirecek Ankara Gücü. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanmadığı için yapılmamıştı bu genel kurul. 30 Temmuz'a yani bugüne ertelendi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak saat 14'te. İki başkan adayı var. Mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile kulüpte as başkanlık yapmış olan Murat Ağcaba başkanlık yarışı için çekişecekler. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Onu buradan belirteyim. Genel kurul öncesi her iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar biraz sert. Yani dileriz genel kurula yansımaz. Yani modern bir medeni bir çerçevede genel kurul gerçekleşir ve kaybeden kazananın elini sıkar ve daha sonra birlik beraberlik içerisinde olurlar. İnşallah bu böyle devam eder diyelim. Ve futbola nokta koyalım. Atletizmden bir haber var. Dünya rekorunu kırdı ABD'li atlet Dalila Muhammed, kadınlar 400 metre engellide ki yaklaşık 16 yıldan beri bu rekor Rus Yulia Panankino'nun elindeydi. Aynı zamanda Muhammed olimpiyat şampiyonu bir atlet. Ülkesinin Desmonis kentinde yapılan atletizm şampiyonasında 52.20'lik derecesiyle tarihe geçti. Rus Yulia'nın derecesi 52.34'tü. Dediğim gibi 16 yıl sonra kadınlar 400 metre engellide bir dünya rekoru kırılmış oldu. Bunu da buradan belirtelim. Basketbol milli takımı erkekler hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya Kupası'na katılacaklar. 31 Ağustos'ta Çin'de yapılacak Dünya Kupası öncesi. Hazırlıklar Slovenya'da devam ediyor. Full time çalışıyor 12 dev adam. Ufuk Sarıca koçun açıklamaları var. Dünya Kupası öncesi çıkış noktamızdan sonra takımın geldiği nokta çok önemli diyor. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek bizi çok mutlu etti diyor. Ancak tabii Dünya Kupası'na katılmak elbette ki önemli ama burada da alınacak sonuçlar da önemli olacak. Çünkü biz E grubuna düştük Dünya Kupası'nda, Çin'de yapılacak. Ve gerçekten Amerika Birleşik Devletleri gibi dünya basketbolunun bir numaralı ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. O da bakalım ne yapacağız. Japonya var grubumuzda ve Çekya var. Bu gruptan çıkabilir miyiz? Bir üste gidebilir miyiz? A milli erkek takımı bunu gerçekleştirmeye çalışacak.
Sizin öngörünüz nedir?
Valla basketbolda son zamanlarda iyiyiz. Özellikle de milli takım bazında başarılar elde ediyoruz. Ama dediğimiz gibi rakipler özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında yani çok iddialı konuşmak biraz hayalcilik olur. Ama Çekya ve Japonya karşısında üstünlük sağlayabiliriz. Yani onu da buradan belirtelim. Bu güce sahibiz ama dediğim gibi bugün basketbol denince akla ilk gelen ülke tabii ki NBA Ligi ile Amerika Birleşik Devletleri. O karşılaşmayı zaten çok fazla da baz almamamız gerekir. Onu da buradan söyleyelim. Voleyboldan bir haberimiz var. Voleybolda da kadınlar, bayan takımımızın hazırlıkları devam ediyor. Şöyle ki onlar da 23 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecekler. Dün bir basın toplantısı düzenlendi basın mensupları ile birlikte. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadın voleybolcular ve koçun, milli takım koçunun Gudettin'in katıldığı bir toplantıydı. İddialı konuştular. Gerçekten Ankaralı voleybol severlere de ki mutlaka haberleri var. Buradan bir kez daha duyuralım. Yani 23 Ağustos 8 Eylül tarihlerinde hiçbir yere randevu vermesinler. Bayan, kadın voleybolcularımız Ankara'da mücadele edecekler. Onları desteklemek için tribünleri doldursunlar. Gerçekten
heyecanlı karşılaşmaya ortak olsunlar.
Gerçekten de dolduruyorlar aslında, onu söylüyorum. Çünkü başkentli spor severler yani futbolun yanı sıra hem voleybol hem basketbol karşılaşmalarında ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Bu da gerçekten ev sahibi olmanın avantajı olacak kadın voleybol milli takım için.
Evet. Down sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda da Gülle'de dünya rekoru kırdı. Ali Topaloğlu madalya kazandı. Tebrik
evet.
edelim buradan.
Biz de tebrik edelim. Gerçekten TRT mikrofonları aracılığı ile engelli sporcularımızda başarı oranı son zamanlarda biraz yüksek. Bu da yöneticilerin olaya ciddiyetle eğilmesinden kaynaklanıyor. Bir kez daha sizin aracılığınızla tebriklerimizi iletelim sporcu kardeşimize.
Teşekkür ediyoruz Hasan Bey.
Sağ ben olun. Teşekkür ederim.
Spordaki
İyi yayınlar.
Son gelişmeleri aktardığınız için spor yazarı Hasan Ötkün konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatısıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklarsa şöyle. Ankara az bulutlu ve açık 34, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Erzurum az bulutlu ve açık öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31, Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Atina parçalı bulutlu 33, Bağdat sıcak 44, Berlin sağanak yağışlı 24, Paris sağanak yağışlı 25, Roma az bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Londra sağanak yağışlı 23, Moskova sağanak yağışlı 15, Lefkoşa sıcak 37, Madrid az bulutlu 34, Mekke sıcak 44, New York parçalı bulutlu 32, Viyana sağanak yağışlı 30 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç telefon attığımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs yönetimine, Rum yönetimine yaptı. Ve Rum lider Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Ziyaret sadece ekonomik, sembolik değil, aynı zamanda siyasi olarak da çok önemli bir dönemde gerçekleşiyor. Mitsotakis'in verdiği mesajlar nelerdi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl yankılandı? İzlenimlerinizi alalım.
Teşekkür ederim. Mitsotakis'in ilk ziyareti gerçekten de önemliydi. Hangi mesajları verecek? Orta Doğu'da, özellikle Doğu Akdeniz'de enerji merkezinde yükselen gerilim acaba Mitsotakis'in tutumuyla düşecek mi? Bütün bunlar bekleniyordu ama beklenen olmadı ve Yunanistan'ın taze başbakanı Mitsotakis bildiği klasik, artık köhnemiş Yunan diplomasisi ve söylemine devam etti. Öncelikli olarak stratejik hedeflerini adadaki sözde Türk askerinin işgaline son vermek olduğunu söyledi. Mitsotakis enerji meselesinde Avrupa'nın şımarık çocuğu olan Kıbrıs Rum kesimini şımartıcı o eski bildik söylemlere de devam etti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürmekte olduğu enerji girişimlerini, hazır ve sondaj çalışmalarını derhal sonlandırması gerektiğini ileri sürdü ki bunu aslında yeni bir müzakere süreci kurulacaksa ön şart olarak da ortaya koydu. Ön şartları bununla da sınırlı kalmıyordu. Maraş konusuna da değindi ve şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu önlemler sayın dahil Kapalı Maraş'la ilgili her türlü girişimin de bir an önce durdurulması gerektiğini iddia etti Mitsotakis. Türkiye çözüm ve sondaj çalışmalarını sonlandıracak. Maraş konusunda atılan adımlar geri çekilecek. Böylelikle müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Yunanistan'ın istediği şartlar sağlanmış olacak ya da en azından Mitsotakis'in söylemine göre, hayal dünyasına göre bu böyle. Tabii ki bu açıklamalar doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yankılandı. Öncelikli olarak Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın kabulünde açıklamalardan üzüntü duyduğunu belirtti. Görünen o ki Yunanistan Başbakanı Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyor dedi Ersin Tatar ve onlara göre sadece tek bir halk var, Rum halkı, Kıbrıs Türk halkı diye bir halk yok arada dedi. Ama bu asla ne kabul edilebilir ne de gerçekle bağdaşır. Yunanistan yorum kesimiyle görüldüğü gibi ileriye gitmek mümkün değildir. Bizim bir tek gidecek yolumuz vardır. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yolu dedi. Dışişleri Bakanı Kudret Özelsay ise Bakanlar Kurulu toplantısına ara vererek çıkıp yaptığı açıklamada daha sert ifadeler kullandı. Öncelikli olarak Türk askerine yönelik açıklamalarını değerlendirdi Kudret Özelsay Mitsotakis'in ve eğer bir işgal istiyorsa çok uzağa bakmasına gerek yok. Adaya baksın yeterli. Türk askerinin buradaki varlığı Yunanistan'ın bizatihi kendisinin adada gerçekleştirmek istediği darbenin iyi engellemek ve adadaki Yunan işgalini ne son vermek amacı taşımaktaydı. Sebebi buydu dedi. Türk askerinin buradaki varlığı tamamen zaten senin ülkenin gerçekleştirmek istediği darbeyi engellemeye yönelikti. Bunu kimseye unutturmaya çalışmasın dedi. Enerji meselesiyle ilgili Mitsotakis'in açıklamalarını da sert sözlerle eleştirdi Kudret Özersay. Türkiye'nin kendi yetki alanlarında yapmış olduğu bir takım sondaj kazı çalışmalarını yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor ama eğer bir hukuka aykırılık, bir uluslararası hukukun ihlalini görmek istiyorsa yine Rum kesimine bakması yeterlidir. Burada asıl yasa dışı olan Kıbrıs Türk halklarının ve Türkiye'nin buradaki haklarını görmezden gelerek sürekli tek yanlı adımlar atarak tek yanlı bir biçimde burada Rum kesiminin yaptığı çalışmalardır dedi. Son olarak da Maraş konusuyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi Kozet Özensay Mitsotakis'e ve şöyle dedi. Geçmişte 5 kez Maraş konusunda kapsamlı bir çözümün parçası olarak bir takım girişimler yapılmıştı. 5'ine de hayır demişlerdi. Şimdi artık bu konuda söz hakkı sahibi olmadıkları gibi aynı zamanda bizim de muhatapımız değildir dedi. Gerçekten büyük yankı yarattı Mitsotakis'in açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk. Sağ olun İpek Hanım.
Efendim sizinle Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmeleri ele alarak başlayalım isterseniz. Ardından da Kıbrıs Harekatı'nın 45. yıl dönümüne dair görüşlerinizi almak isteriz. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz haftanın önemli bir gelişmesiydi. Tabii gündemdeki yerini koruyan bir başka başlık da S-400 ve F-35 denklemi. Aynı zamanda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara'daydı. Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirdi. Güvenli bölgenin tesisi için çalışma grubu kuruldu ancak kulislere yansıyan son gelişmeye göre de görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığı yönünde. Nasıl yorumlarsınız tüm bu gelişmeleri?
Evet, şimdi tabii Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesi, efendim S-400 meselesi, F-35 meseleleri, tüm bunlara baktığımız zaman bunlar aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin dış politikaya yansımalar olarak değerlendirmek lazım. Birincisi bu, yani Türk-Amerikan ilişkilerinin birazcık tabii seyrine bakmak lazım. İkincisi de uluslararası sistemin belirsizlik bir girdabına girmesi ve uluslararası sistemin bu belirsizlik girdabında ikili ilişkilere yansıması. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz açalım bunu. Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımız zaman işte İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan ikili ilişkilerden bahsediyoruz. Devamlı bir böyle zikzaklı ilişkilerin, bir yükseliş, bir inişin, böyle stabil bir ilişki değil de problemli ilişkilerin olduğu bir ikili ilişkiler sisteminden bahsediyoruz. İşte 1945'ten sonra Türkiye NATO'ya girene kadar işte 1947 Truman Doktrini, 1948 Marshall Yardımı vesaire bir yükseliş trendine girmişti Türk-Amerikan ilişkileri. İşte NATO ile birlikte de Amerika orada çok hakikaten destek vermişti Türkiye, Türkiye'nin NATO'ya girişine ve Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle zirveye çıkmıştı. Ama ondan sonra da baktığımızda özellikle bu Kıbrıs meselesinin 1960'larda ortaya çıkması, ondan önce 1962'deki Küba füze krizi ki dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, işte Sovyetler Birliği'nin Küba'ya gizli bir şekilde nükleer füze yerleştirmesiyle ortaya çıkmıştı. Amerika işte bu Rusya'nın, daha doğrusu o dönem Sovyetler Birliği'nin Küba'daki bu faaliyetlerini engellemek için işte onun karşılığında Türkiye'deki Jüpiter füzelerini geri çek, Türkiye'ye sormazdan. Bu ne demekti? Türkiye'nin o dönemde işte en büyük hasım ülke olan, işte Batı bloğuna karşı en büyük tehdit olan Sovyetler Birliği'ne karşı savunmasız kalması anlamına geliyordu. Bundan 2 yıl sonra ilk büyük kırılma, Johnson, Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın gönderdiği mektup. İşte bu mektupta ne yazıyordu? Bu Johnson mektubu diye tarihe geçmiştir. Burada işte eğer Türkiye Kıbrıs meselesinde Amerika'nın çizdiği rotanın, yörüngenin dışına çıkarsa bedeline katlanır. Sovyetler Birliği karşısında Amerika hiçbir yardım yapmaz. Özeti bu. Bu Johnson mektubunun. Bu tabii Türkiye'de derin bir hayal kırıklığı uğradı. Bu nasıl müttefiklik falan böyle. Daha sonra baktığımızda 74 harekatından önce, biraz sonra belki değineceğiz 74 Kıbrıs harekatına. Ondan önce 72 yılında işte bu Afyon ekiminde dolayı bir kriz çıktı. O dönemde Türkiye işte daha çok ihracat ve işte tıbbi meselelerden dolayı Afyon ihracına, Afyon yetiştirilmesine müsaade ediyordu. Sonra 74 harekatı, işte ondan sonra Amerika'nın uyguladığı silah ambargosu 78'e kadar devam etti filan. İşte yakın dönemde baktığımız zaman çuval krizi var. Başka işte Suriye meselesinde birçok problemler var. İşte Amerika'nın Türkiye gibi bir müttefiki bir kenara itip işte bir terör örgütü olan PKK ile PYD ile işte Suriye'de işbirliğine girmesi, 3000 tır silah yardımı yapması vesaire, bunlar gösteriyor ki Türk-Amerikan ilişkileri devamlı böyle stabil bir şekilde değil, zikzaklar olan, iniş çıkışları olan, krizleri olan, problemleri olan bir ilişkiler bütünü. Şimdi de yine böyle bir işte zikzaklı bir dönemdeyiz. İnişli çıkışlı bir dönemdeyiz. Bu ikili ilişkiler bakımından, ikili ilişkilerin doğası bakımından yansıması. Bir de uluslararası siyaset bakımından yansıması var. Özellikle bu 11 Eylül hadisesinden sonra, 2001 yılından sonra uluslararası siyasetin doğasına, tabiatına baktığımız zaman, yönelimine baktığımız zaman yeni bir anlayış gelişti. İşte bu nedir? Eski ittifak müttefik ilişkilerinin ortadan kalktığı işte yeni bir anlayış. Yani buna biz kompartmentalizasyon diyoruz. Yani bölüm bölüm işte ilişkileri işbirliği olan, işte çatışma olan, işte bakıyorsunuz mesela Türk-Amerikan ilişkileri örneğinde NATO'da işte müttefik, işte Suriye'de ilişkiler çıkarlar çatışıyor, işte Karadeniz'e baktığınız zaman işte Amerika'nın Ukrayna'ya karşı politikası, Kırım'a karşı politikası vesaire, yani çıkarların bölgelere göre, konulara göre değiştiği, işte bazen hasım, bazen dost, bazen işbirliği, bazen çatışmanın ortaya çıktığı bir böyle garip bir ilişki modeli. Buna işte bir modelleme de yapmışlar uzmanlar. Kompartmentalizasyon denilen böyle işte yani kompartmanlara ayrılmışlar. İşte bir trenin vagonları gibi düşünün yani. Her bir vagon nasıl bağımsız bir birimse, farklı bir birimse daha doğrusu. Bu ilişkiler modeli de bu şekilde. Bazen işte işbirliği oluyor, bazı konularda çatışma oluyor, bazı konularda hasımlık oluyor vesaire, böyle bir tuhaf bir ilişki modeli. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinde de bu çerçevede baktığımız zaman işte Hakan Atilla, Halkbank Genel Başkan Yardımcısı, yani daha doğrusu Genel Müdür Yardımcısıydı Halkbank'ın, 2017'de bir işte kredi meselesi için Amerika'ya gittiğinde daha New York'a ayak basmazdan havaalanında tutuklandı. Tabii onun arkasında bir takım işte bu FETÖ'nün kumpası ve bir takım önceden yapılmış hazırlıklar vesaireler var. Bu daha çok kamuoyunda bu Zarrab davası diye bilinen bir olay. İşte bu Zarrab davası neydi? İşte Türkiye İran'dan, işte İran Amerikan yaptırımlarına konu olmuştu 2010 yılından itibaren. Türkiye İran'la neden ticaret yaptı konusu. Amerika bunu işte Türkiye'nin bu ticaretini ve burada rol oynayan kişileri işte Amerikan menfaatlerini zarara uğratmak, Amerikan çıkarlarını zarara uğratmak noktasından cezalandırmak istedi. İşte bu Zarrab davası ortaya çıktı ama bunlar tabii uluslararası hukuk bakımından ve uluslararası siyaset bakımından geçerliliği olan şeyler değil. Çünkü iki ülke arasındaki ticarete bir üçüncü ülke ne hakla karışabiliyor, ne hakla işte ambargo koyabiliyor veya ne hakla efendim sınırlama getirebiliyor vesaire. Bunlar daha çok Amerika'nın bölgesel ve küresel politikaları çerçevesinde işte Türkiye'ye bir takım havuç sopa politikasıyla ayar verme girişimleri. Bu noktada da Hakan Atilla New York'ta bulunduğu sırada hukuksuz bir şekilde tutuklandı. İşte aslında 34 ay mahkumiyet cezası vardı. Bunu işte 28 ay bitince Türkiye'nin de tabii ısrarlarıyla, müdahalesiyle vesaire erkenden tahliye edilmiş oldu. Aslında bunun daha önceden hatırlarsak bir de Rahip Brunson olayı vardı. O da hakeza işte Türkiye'de yargılandı. Yargılama esnasında işte Rahip Brunson'ın bir takım gizli faaliyetler yürüttüğü, terör organizasyonlarıyla işbirliği içinde olduğu filan. O da işte biraz ceza çekti hapishanede. Cezasını tamamladıktan sonra salıverilmişti. Şimdi aynı şekilde bu Hakan Atilla meselesinde oldu. Yani bu şunu gösteriyor. Bunlar hukuki olmaktan çok siyasi amaçlı davalar ama neticede serbest bırakıldı. Hakan Atilla da tabii hiçbir şekilde haksız olarak orada yatsa da Amerika'da Türkiye'nin aleyhinde hiçbir oyunların esiri olmadı, oyuncağı olmadı efendim ve neticede de Türkiye'ye döndü. Ama burada asıl mesele arka planında meydana gelen olaylar. Nedir bunlar? F-35 krizi ve S-400 krizi. Buna baktığımız zaman bu olay nedir? İşte Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için bundan işte birkaç sene önce Amerika'dan Patriot, ta Obama döneminde yani 5 senelik daha fazla hatta bir mazisi var bunun. Amerika'dan Patriot füzeleri hava savunması için istemişti. Amerika bunu vermedi. Daha sonra Obama'dan sonra Başkan Trump geldiğinde bunu tekrar bu talebi yineledi. Yine Amerika bunu sürüncemeye koydu. Ve bunun karşılığında Türkiye'de siz eğer Patriot vermezseniz ben alternatif yollara bakarım dedi. Rusya'dan daha güçlü olan yani savunma bakımından, hava savunması bakımından füzelere karşı daha etkili olan S-400 sistemini aldı. Amerika'da buna karşılık CATSA yaptırımlarını uygularım dedi. Neydi bu CATSA yaptırımları? CATSA yaptırımları 2 Ağustos 2017'de yürürlüğe giren, işte Amerikan yasalarınca kabul edilen bir yaptırımlar bütünü. 12 tane maddeyi içeriyor. Bu maddeler arasına baktığımız zaman işte ihracat, ithalat, banka desteklerinin kesilmesi, mal ve teknoloji ihracatının kesilmesi, Amerikan mali kuruluşlarından kredi verilmesinin engellenmesi, uluslararası işte IMF'dir, Dünya Bankası'dır bu kuruluşlardan kredi verilmesinin önlenmesi, işte Amerikan para birimiyle alışverişin engellenmesi, yani buna karşı bir yaptırım uygulanması. Bunun gibi ekonomik, daha çok ekonomik ve ticari yaptırımlar bunları içeriyor. Bunu da neye göre Amerika bu yaptırımları uyguluyor? Bu yasaya göre işte bu yasanın 231. maddesinde Amerika'nın hasımlarıyla işbirliği yapan ülkelere özellikle de silah sanayinde, silah teknolojisi noktasında stratejik işbirliği yapan ülkelere karşı yaptırımlar bunlar. Bu yaptırımları başkanın 6 ay engellemesi mümkün. 6 aydan sonra bir 6 ay daha yine engellemesi mümkün. Yine bu yaptırımlardan 4-5 tanesi ağır yaptırım. Yani bu işte Amerikan bankalarından kredinin engellenmesi veya uluslararası finans kuruluşlarından kredilerin engellenmesi gibi 3-4 tane böyle ağır yaptırım var ama diğerleri hafif. İşte mesela diyelim ki Türkiye'deki özel şahısların Amerika'dan mülk edilmesinin yasaklanması. İşte hani Türkiye'de de birkaç bakana böyle bir ambargo konulmuştu ya, işte bu Rahip Brunson meselesinde o bakanlar da çıktı dediler ki bizim Amerika'da zaten bir malımız mülkümüz yok ki bize ambargo konuluyor veya yaptırım yapılıyor, böyle saçma sapan. Ama işte gözdağı vermek amacıyla bunlar atılan adımlar. Sonuçta ne oldu? Sonuca baktığımız zaman Türkiye F-35 uçağı ki son dönem işte yeni nesil, 5. nesil deniliyor. İşte teknolojiye sahip etkili bir savaş uçağı. Türkiye bu savaş uçağının yapımında, üretiminde yer alan bir ülkeydi. Aşağı yukarı 9-10 milyar dolarlık da bir bu yapımında işte üretiminde rol alarak bir gelir elde etme imkanı olacaktı. Ama Türkiye bundan bu CATSA yaptırımları neticesinde çıkarıldı.
Askıya
alındı. Bunu da yapan Pentagon yani Amerika. Şimdi Amerika dediğimiz zaman bir de şöyle bir durum var.
Hangi Amerika?
Hangi Amerika? Şimdi birkaç güç odağı var. İşte bir taraftan başkanlık var. Bir taraftan Pentagon dediğimiz Savunma Bakanlığı var. Bir taraftan Dışişleri var. Bir taraftan Kongre var. Bir taraftan istihbarat işte CIA'dir, FBI'dir. Bunlar var. Bunların her biri hani Türkçe tabirle kendi başına kral yani. Krallık içinde krallar bunlar. Amiyane tabi tabirle ifade edecek olursak. Türkiye bu F-35 programından çıkarılınca bunun karşılığında işte gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Dışişleri Bakanı, gerekse diğer devlet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda bunun da çaresi işte Rus Su 57 uçağı veya diğer uçak çeşitlerinden alınabileceği söylendi. Veya başka işte
kendi milli uçağımızın da üretebileceği
en önemli o. Açıklandı. Kendi milli uçağımızın yapılması noktasında işte en azından 2023'e kadar bunun tamamlanması noktasında böyle bir kararlılık ifade edildi. Yine Türkiye'nin savunma sanayine baktığımız zaman hakikaten son dönemde büyük atılımlar yapıldı. İşte son bu indeks uluslararası işte savunma sanayilerinde ilk yüze giren büyük şirketler indeksinde işte Aselsan'dır, efendim Havelsan'dır, Roketsan'dır. Türkiye'nin şirketleri buralarda yer almaya başladılar. İşte Altay tankıdır, Atak helikopteridir, işte uçan hava cisimleri, drone dediğimiz efendim bunları üretmeye başladı. Amerika'nın bu yaptırımları neticede Türkiye'nin dediğiniz gibi kendi savaş uçağını üretmesine sebep olur. Yani başka bir Türkiye'ye zarar veremez. Yani stratejik bakımından bakıldığında, jeopolitik bakımından bakıldığında Türkiye'nin Amerika'ya ihtiyacı olduğu kadar belki daha fazlası Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunları bu jeopolitik Amerika'nın küresel ve bölgesel siyasi manevralarının bir yansıması olarak değerlendirebiliriz.
Evet, süremiz el verdiğince Suriye'deki duruma da bir göz atalım evet. İsterseniz. Suriye'de PYD'yi destekleyen ABD ile ülkemiz arasında bir çözüm sözlük derinleşirken Astana süreci de devam ediyor aslında. Ağustos ayında Rusya, İran ve Türkiye Suriye konulu üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Türkiye'nin Suriye'deki olası yol haritasını değerlendirir misiniz? İdlib'de de saldırılar devam ediyor. Hemen her gün saldırı haberleriyle karşılaşıyoruz. Rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında. Son durum nedir değerli evet. Hocam?
Maalesef tabii Türkiye Suriye krizinden en fazla etkilenen ülke. Suriye'den sonra ikinci etkilenen bir ülke. İkinci derecede ağır bir şekilde etkilenen bir ülke. Dolayısıyla Türkiye Suriye'de iç savaşın bitmesini ve sivil efendim anayasal bir düzene geçmesini istiyor. Bunu neden istiyor? İşte istikrarın sağlanması için istiyor. Efendim ticaretin güvenliğin sağlanması için istiyor. Dolayısıyla bu çerçevede de diyor ki İdlib'de ve Münbiç'te efendim Türkiye'ye yönelik tehditler var. İdlib meselesini işte Rusya ve İran'dan çözmeye çalışıyor. İşte burada güvenlikli bölgeler oluşturuldu vesaire. Bir taraftan da anayasa yazımı sürüyor. Yani süreç siyasal devam ediyor, süreç devam ediyor. Siyasal sürece geçiş noktasında. Diğer taraftan da Amerika ile güvenlik meselesi noktasında Münbiç meselesi var. Ve bir de bu Türkiye'nin sınırları işte özellikle Fırat'ın doğusuna baktığımız zaman efendim Mardin ile işte Urfa karşısına baktığımız zaman yani Kobani ile Afrin arasında ki işte Münbiç burada bir bölge buranın güvenliğinin sağlanmasını istiyor ve bir de Türkiye'nin doğu sınırından ki baktığımız zaman Türkiye-Suriye sınırı aşağı yukarı 900 kilometre. 900 küsür kilometre. Buranın güvenliğinin sağlanmasını istiyor boydan boya ve buranın güvenliğini de 30 kilometre bir güvenlik bölgesi oluşturarak sağlanmasını istiyor. Önce bunun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilmesini ve bu çerçevede de Münbiç'teki PKK-PYD varlığının ortadan kaldırılmasını istiyor. Bunu ya Amerika ile birlikte işte beraber yapalım diyor veya Amerika eğer böyle oyalamaya devam ederse Türkiye kendisinin yapacağını ifade ediyor. Türkiye bu konuda kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin Münbiç'e bir harekat yapması imkan dahilindedir. Böyle diyebiliriz. Eğer evet. Amerika inisiyatif almazsa, oyalamaya devam ederse.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. İdlib'deki saldırıları da herhalde devam mı eder? Öngörünüz nedir? İdlib gerginliği azaltma bölgesine dair.
Evet.
Birkaç cümleyle de bunu konuşalım.
Evet. İdlib'de işte Türkiye, İran ve Rusya Astana süreci ülkeleri olarak.
2017'den beri tabii, devam ediyor orada görüşmeler.
Orada görüşmeler devam ediyor. Orada güvenlikli bölgeler oluşturulmuş. İşte askeri güvenlik noktaları oluşturulmuş. Fakat şöyle bir anlaşmazlık var orada. Türkiye'nin ılımlı dediği muhaliflere Rusya ve İran radikal olarak bakıyor. Ve bu noktada da maalesef Amerika gibi yani IŞİD gibi, El-Kaide gibi görüyor oradaki ılımlı muhalefeti. Burada da bu anlaşmazlık maalesef Rusya'nın burada müdahalelerine sebep oluyor.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Yorumlarınız ve katkılarınız için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin hocamız bizlerle birlikteydi. Yeni günün bugünlük de sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.